Ayrım 26, Tanrı'nın Yumruğu, Frederick Forsyth, sayfa 234. Gidi Barzilay Wolfgang Gemütlich'in 2 hafta süren izlenmesinden sonra artık çıldıracak raddeye gelmişti. Gözcünün teşhisinden sonra Gemütlich, Prater Parkı ötesindeki evine kadar izlenmişti. Ertesi gün o işteyken yarıdaki ve Frau Gemütlich alışverişe çıkana kadar evi gözetlemişti. Ekibin kadın üyesi de arkasından gitmiş, arkadaşlarıyla telsiz telefonla bağlantı kurarak eve dönüşünü bildirmişti. Bankacının karısının sokakta dolaşması 2 saat sürmüştü ki bu da yeterliydi. Neviot üyelerinin eve girmeleri güç olmamış, odalara bol dinleme aygıtı yerleştirmişlerdi. Evi çabuk ve hiçbir iz bırakmadan aramışlardı sonra. Evde olması gereken tapu, pasaport, doğum kağıdı, evlilik cüzdanı gibi şeyler vardı. Hepsinin fotoğrafı çekilmişti. Bir banka defterinin incelenmesinden adamın Winkler'dan zimmetine para geçirdiğine dair ipucu bulamamışlardı. Adam aksi bir tarihle tümüyle namuslu bile olabilirdi. Yari'de kiminden kız telsizle kadının dönmek üzere olduğunu bildirdiğinde Neviot ekibi evden çıkmıştı. Bundan sonra sokağın ilerisinde park ettikleri kamyonetin içinden evi dinleyeceklerdi. 2 hafta sonra Neviot lideri Barzilay'a bir tek kaset bile dolduramadıklarını bildirdi. İlk akşam sadece 18 sözcük konuşmuşlardı. Kadın, "Yemeğini getirdim Wolfgang," demişti. Sonra yeni perde almak istemiş, adam da reddetmişti. Daha sonra da adam, "Yarın işim var, erken yatacağım," demişti. Her akşam aynı şeyi söylüyor diye yakındı Neviot ekibinden olan adam. "Sevişiyorlar mı?" diye sordu Barzilay. "Alay mı ediyorsun? Gidi, ne sevişmesi, konuşmuyorlar bile." Wolfgang Gemütlich konusundaki bütün araştırmalar başarısızdı. Kumara, oğlanlara düşkünlüğü yoktu. Gece kulübü, metres, kırmızı fenerli sokaklarda dolaşmak yoktu. Gidi Barzilay 1 Aralık'ta Tel Aviv'de Kobidror'dan sert bir mesaj aldı. Bu zaman sınırı olmayan bir operasyon değil diye uyarılıyordu. Birleşmiş Milletler Irak'a Kuveyt'ten çıkmak için 16 Ocağı kadar zaman tanımışlardı. Bundan sonra savaş olacaktı. Ondan sonra da her şey olabilirdi. Acele edin. Gidi, bu orospu çocuğunu cehennemin dibine kadar izleyebiliriz dedi 2 ekip lideri. Ama yaşamında hiçbir pislik yok. Aleyhinde kullanacağımız bir tek şey bile yok. Sekreterin üzerinde çalışalım dedi Barzilay. Özel sekreterler patronlarının bildiği her şeyi bilirler. 2 ekip tüm dikkatlerini görünüşü bir de sıkıcı olan Fraulein Edith Hardenberg'e verdiler. Onun izlenmesi 10 gün bile sürmedi. Evinde yalnız yaşıyordu. Ne bir sevgili, ne bir aşık, hatta ne de evcil bir hayvan. Özel kağıtlarının araştırılması bankada küçük bir hesabı, Salzburg'da bir annesi olduğunu gösterdi. Daire kontrata göre daha önce annesi tarafından kiralanmış ama annesi 7 yıl önce Salzburg'a dönünce eve kızı taşınmıştı. Edith küçük Seat arabasını evinin önünde park ediyor ama işe çoğunlukla otobüsle gidip geliyordu. Maaş çekleri aylığının çok az olduğunu ortaya koymuştu. Doğum kağıdına göre de 39 yaşındaydı. Evde erkek fotoğrafı da yoktu. Sadece annesiyle tatilde çekilmiş bir fotoğrafla öldüğü anlaşılan babasının gümrük memuru üniformalı bir resmi vardı. Kadının yaşamında bir erkek varsa o da Mozart'tı. Ekip şefi Barzilay'a raporunu verirken bir opera delisi dedi. Büyük bir LP koleksiyonu var, henüz CD'ye başlamamış. Hepsi opera. Parasının çoğunu onlara harcıyor. Opera hakkında kitap, şarkıcılar, müzisyenler ve orkestralar hakkında kitaplar.
Yaşamında erkek yok öyle mi?
Erkek mi? Unut gitsin dostum. Ama Barzilay unutmadı. Uzun yıllar önce Londra'da bir olay hatırlıyordu. Savunmada bir memur tam evde kalmış kız örneği. Sonra Sovyetler o yakışıklı genç Yugoslav'ı çıkarmışlardı karşısına. Mahkemede yargıç bile kadına acımıştı. Barzilay o gece Tel Aviv'e uzun bir şifreli telgraf gönderdi. Aralık ortası geldiğinde Kuveyt'in güney sınırındaki koalisyon ordusu büyük ve karşı konulmaz bir insan ve çelik dalgasına dönüşmüştü. 30 ülkeden 300 bin erkek ve kadın Suudi kıyı çölünden batıya doğru 100 milden fazla uzanıyordu. Cubail, Dammam, Bahreyn, Doha, Abu Dhabi ve Dubai limanlarına yanaşan şilepler, top ve tank, yakıt ve malzeme, yiyecek ve yatak, cephane ve yedek malzemeleri sonsuz bir dizi halinde indiriyorlardı. Boru hattı yolu boyunca batıya ilerleyen konvoylar bir gün işgal ordusuna ikmal sağlayacak büyük lojistik üsleri kurmaktaydılar. Tabuk'tan Irak sınırına sahte bir saldırıda bulunan bir tornado pilotu arkadaşlarına kamyon konvoyunun başına kadar saatte 500 mil hızla 6 dakikada varabildiğini söylemişti. Kamyonlar sık aralıklarla tam 50 mil uzunluğunda bir kuyruk oluşturmuşlardı. Alfa Lojistik üstünde bir bölgede birbiri üstünde üçer tane olmak üzere petrol varilleri dizilmişti. Aralarında forkliftlerin geçeceği kadar aralık bulunan varillerin 40 kilometreye 40 kilometre bir alanı kaplamaktaydı. Ve bu sadece yakıttı. Alfa Lojistik'in diğer bölümlerinde mermiler, roketler, havan topları, makineli tüfek mermi dizileri, anti-tank zırh deliciler ve el bombaları vardı. Koalisyon güçleri o sırada Kuveyt'in güneyindeki çölde yer almaktaydılar. Bağdat'ın bilemeyeceği şey, General Schwarzkopf'un saldırıya geçmeden önce Vadi el-Batin'e ve çölde 100 mil batıya daha fazla güç gönderip Irak'ı işgal etmeyi ve oradan kuzeye yönelerek Cumhuriyet muhafızlarını kuşatarak imha etmek olduğuydu. Amerikan Hava Kuvvetleri Taktik Hava Komutanlığı'na bağlı 336. Filo 13 Aralık'ta Umman'daki Tomb Raid üssünden ayrılıp Suudi Arabistan'da El Harz'a geçti. El Harz çıplak bir havaalanıydı, sadece pistleri vardı. Ne kontrol kulesi, ne hangarları, ne atölyeleri, ne de herhangi bir barınağı vardı. Çölde üzerinde beton şeritler olan bir düzlük. Ama burası bir havaalanıydı. Suudi hükümeti şaşırtıcı bir öngörüşle Suudi Hava Kuvvetleri'nin 5 katı kapasitesinde hava üssü inşa etmişti. Amerika'da inşaatçılar 1 Aralık'tan sonra işe el attılar. 30 gün içinde 5000 kişiyle 5 avcı uçağı filosunu alacak bir çadır kent kuruldu. Kentte 250 kadın personel için özel bir sokak bile vardı. Kadınlar arasında üssün avukatı, yer personeli şefleri, kamyon sürücüleri, memurlar, hemşireler ve 2 filo istihbarat subayı bulunuyordu. Pilotlar Tomb Raid'den uçaklarıyla, yer mürettebatı ve diğerleri de kargo uçaklarıyla gelmişlerdi. Nakil tam 2 gün sürdü ve oraya vardıklarında istihkamcılar hala çalışıyorlardı ve Noel'e kadar da çalışacaklardı. Don Walker Tomb Raid'den memnundu. Yaşam koşulları modern ve kusursuzdu. Ayrıca Umman'ın sakin havasında üs içinde içkiye izin vardı. El Harz ile çok farklı olacaktı. Kutsal kentler Mekke ve Medine'nin bulunduğu Suudi Arabistan'da hem sert bir içki yasağı vardı hem de kadınların el ve ayakları dışında vücutlarını çeneden aşağı göstermeleri yasaktı. General Schwarzkopf bir numaralı emrinde komutası altındaki tüm koalisyon güçlerinin içki içmesini yasaklamıştı. Bütün Amerikan birlikleri bu emre uyuyordu ve bu El Harz'da sıkı sıkıya uygulanmaktaydı. Ancak Dammam limanında Amerikan yükleyicileri İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne gelen şampuanın miktarına çok şaşırmışlardı. Sandık sandık saç şampuanı gemilerden indirip İngiliz Hava Birlikleri'ne kamyonlar ya da C-130 nakliye uçaklarıyla iletilmekteydi. Amerikalı liman işçileri böylesine susuz bir ortamda İngilizlerin saçlarını yıkamak için bu kadar zahmete girmelerine hiç akıl erdiremiyorlardı. Bu bilmece savaşın sonuna kadar devam edecekti. Yarımadanın öteki ucunda İngiliz tornadolarının Amerikan şahinleriyle birlikte paylaştıkları Tabuk çöl üstünde Amerikalı pilotlar gün batarken tentelerinin altında oturmuş, su doldurdukları bardaklarına bir parmakla şampuan ekleyen İngilizlere şaşkın şaşkın bakıyorlardı. Erhard'da böyle bir sorun çıkmadı. Orada şampuan yoktu. Ayrıca kamp Tomb Raider'den daha sıkışıktı. Bir çadırı olan filo komutanı dışında albay ve daha aşağıdaki rütbeler yine rütbe sırasıyla çadırları ikişer, dörder, altışar ya da sekizer kişi olarak paylaşmaktaydılar. Daha da kötüsü kadın personelle ilişki kurmak, onların tarafına geçmek yasaktı. Amerikan kadınları kendilerini görecek din polisi olmadığından çadırlarının çevresine diktikleri alçak çitlerin ardında bikinileriyle güneşlenmeye kalkıştıklarından bu sorun giderek artmaktaydı. Bunun üzerine hava personeli yüksek şasili bütün araç ve kamyonlara el koydular. Sadece bunların üzerinden bir asker çadırından uçuş pistine kadar giderken kadınlar sokağından geçerek hanımların durumlarını kontrol edebiliyordu. Birleşmiş Milletler Saddam Hüseyin'e 16 Ocağı kadar Kuveyt'ten çıkması için son uyarıda bulunmuştu. Bağdat hala meydan okumaktaydı. İlk kez olarak savaşa girme olasılığı belirmiş ve eğitim uçuşları arttırılmıştı. Her nasılsa 15 Aralık günü Viyana'da hava epey sıcaktı. Parıldayan güneşle birlikte ısı da yükselmişti. Fraulein Hardenberg öğle saatinde bankadan çıktı ve sandviç alıp birkaç sokak ilerideki parkta yemek istedi. Yazın ve hatta sonbaharda böyle yapardı ve sandviçlerini kendisi evinden getirirdi. Ama bu 15 Aralık günü sandviçi yoktu. Hardenberg'in ringin karşısındaki küçük parkı sevmesinin özel bir nedeni daha vardı. Parkın bir ucunda cam duvarlı Hübner Kursalon restoranı vardı ve orada öğle saatinde küçük bir orkestra bütün bestecilerin en Viyanalısı olan Strauss'un melodilerini çalardı. Orada yemek yemeye parası çıkışamayanlar lokantanın dışında oturup müziği bedavaya dinlerlerdi. Ayrıca parkın ortasında da Büyük Johann'ın bir heykeli vardı. Edith Hardenberg sandviçlerini aldı, güneşi alan bir sıra buldu ve valsleri dinleyerek yemeye başladı. Entschuldigung, özür dilerim. Kadın dalmış oldu hayalden, irkilerek kendine geldi. Efendim? Bayan Hardenberg'in tahammül edemediği bir şey varsa o da tanımadığı yabancıların kendisiyle konuşmalarıydı. Dönüp baktı. Yanı başında genç, siyah saçlı, yumuşak ela bakışlı bir genç vardı. Kadın yine başını çevirecekti ki gözleri gencin elindeki broşüre ilişti. Genç bir yeri işaret ediyordu. Kadın elinde olmadan baktı. Broşür sihirli flüt operasının resimli bir programıydı. Bu sözcük Almanca değil, değil mi? Gencin parmağı libretto sözcüğü üzerindeydi. Kadın hemen o anda kalkıp oradan uzaklaşmalıydı. Sandviçlerini yeniden paket etmeye başladı. Hayır, İtalyanca dedi. Anladım. Ben Almanca öğreniyorum ama İtalyancayı hiç bilmem. Bu sözcük acaba müzik mi demek? Hayır dedi kadın. Metin demek, hikaye yani. Teşekkür ederim. Sizin Viyana operalarınızı anlamak çok güç ama doğrusu o kadar seviyorum ki. Kadının acele paket yapmakta olan parmakları ağırlaştı. Olay Mısır'da geçiyor biliyor musunuz? Bunu Die Zauberflüte'nin her sözcüğünü ezbere bilen kendisine söylemesi saçmaydı doğrusu. Evet öyle dedi. Kendi kendine bu iş çok ileri gitti diye söylendi sonra. Bu her kimse çok küstah bir gençti. Neredeyse karşılıklı konuşmaya başlamışlardı. Genç program notlarına bakarak Ayda da öyle dedi. Ben Verdi'yi severim ama sanırım Mozart'ı daha çok seviyorum. Sandviçler paketlenmişti. Bayan Hardenberg gitmeye hazırdı. Ayağa kalkıp oradan uzaklaşmalıydı. Dönüp erkeğe bakarken genç de başını kaldırıp gülümsemek için o anı seçti. Gülümsemesi utangaç hatta yalvarır gibiydi. Bir kıyaslama olamaz dedi kadın. Mozart hepsinin ustasıdır. Erkeğin gülümsemesi ağzına yayıldı. Düzgün beyaz dişleri vardı. Bir zamanlar burada yaşamıştı dedi. Belki de burada bu sıranın üstünde oturup beste yapmıştı. Böyle bir şey yapmadığına eminim. O zamanlar burada bu sıra yoktu. Kadın kalkıp döndü, genç adam da kalkıp kendisini eğilerek selamladı. Sizi rahatsız ettiysem özür dilerim Fraulein, yardımınız için çok teşekkür ederim. Bayan Harden, Merpark'tan çıkıp da yemeğini masasının üstünde tamamlamaya hazırlanırken kendi kendine çok kızmıştı. Parklarda genç erkeklerle konuşmak, bu ne demek oluyordu ki? Diğer yandan genç sadece Viyana Operası hakkında bir şeyler öğrenmek isteyen yabancı bir öğrenciydi. Bunun bir sakıncası yoktu herhalde ama yeter demeyi bilmeliydi. Yolda bir posterin önünden geçti. Viyana Operası 3 güne kadar sihirli flütle başlıyordu. Bu belki de gencin çalışma alanlarından biriydi. Edith Hardenberg bütün tutkusuna karşın Opern House'da bir opera izlemiş değildi. Gündüzün açıkken binayı dolaşmıştı kuşkusuz ama bilet parası bütçesinin hep dışında olmuştu. Zaten opera bileti bulmak bile para dışında bir olaydı. Operanın mevsimlik biletleri kuşaktan kuşağa geçerdi. Sadece çok zenginler bir mevsimlik abone olabilirlerdi. Diğer biletleri almak için tanıdığı olmak gerekirdi. Kendisinin de böyle bir tanıdığı yoktu. Edith Hardenberg içini çekerek işinin başına döndü. O bir günlük iyi hava sıcakların sonuydu. Soğuk ve kara bulutlar yeniden kentin üzerine dönünce Edith de sandviçlerini her zamanki kafede, her zamanki masasında yemeye devam etti. Alışkanlıklarından hiç vazgeçemezdi. Parktaki o günden 3 gün sonra her zamanki saatte kafeye girdiğinde yanındaki masanın dolu olduğunu pek fark etmedi. Masanın üstünde 1-2 ders kitabı ve yarısı içilmiş bir bardak su vardı. Edith Hardenberg yemeğini tam ısmarlamıştı ki yandaki masanın sahibi erkekler tuvaletinden döndü. Genç adam ancak yerine oturduktan sonra kadını gördü ve birden şaşırıverdi. ''Oh, Grüß Gott, yine karşılaştık.'' Kadının dudakları büzüldü, garson kız gelip siparişini bıraktı. Edith kıstırılmıştı. ''Program notlarını bitirdim, sanırım artık hepsini anlıyorum.'' Edith başını sallayarak yemeye başladı. ''Çok iyi, burada mı okuyorsunuz?'' ''Bunu neden sormuştu şimdi, çıldırıyor muydu yoksa?'' Ancak içerisi de gürültülü konuşmalarla doluydu. ''Neden kaygılanıyorsun Edith? Yabancı bir öğrenciyle de olsa uygar bir konuşmanın ne zararı olurdu ki? Her gemütlih duysa ne derdi? Hiç memnun olmazdı kuşkusuz.'' Esmer genç mutlulukla gülümsedi. ''Evet, mühendislik okuyorum. Teknik üniversitede. Mezun olunca yurduma dönüp ülkemin kalkınmasına yardımcı olacağım. Adım Kerim'dir.'' ''Fraulein Hardenberg'' dedi Edith. ''Neredesiniz Er Kerim?'' ''Ben Ürdünlüyüm. Aman tanrım, bir Arap. Eh, Kartner Ring'in 2 sokak ötesindeki teknik üniversitede pek çok Arap olmalıydı. Edith'in gördüklerinin çoğu sokaklarda halı ve gazete satan ve kahvelerden kovuldukları halde gitmeyen korkunç insanlardı. Ama yanı başındaki gencin kibar bir görünüşü vardı. Belki de iyi bir aile çocuğuydu. Ama ne de olsa Arap'tı. Edith yemeğini bitirip hesabı istedi. Çok kibar olmasına rağmen bu gençten ayrılma zamanı gelmişti. ''Yine de gidebileceğimi sanmıyorum.'' dedi Kerim. Edith hesabı ödedi. ''Nereye?'' ''Operaya, sihirli flütü görmeye. Yalnız başıma gitmeye cesaret edemem, orası çok kalabalık olur. Nereye gideceğimi, nerede alkışlayacağımı bilemem.'' Kadın hoşgörüyle gülümsedi. ''Gidebileceğinizi hiç sanmıyorum, bilet bulamayacaksınız çünkü.'' Genç şaşırmış gibi, ''Yo, o değil.'' Cebinden 2 kağıt parçası çıkarıp masaya bıraktı, onun masasına. Hesap pusulasının yanına, 2. sıra, şarkıcıların hemen ayaklarının dibine, ortada. Birleşmiş Milletler'de bir arkadaşım var, onlara bilet veriyorlar ama o gitmek istemediği için bana verdi. Verdi, sattı değil, fiyatlar korkunç ve buna rağmen bedava vermişti. Beni oraya götürebilir miydiniz diye yalvardı genç. Soruyu çok güzel sormuştu, sanki Edith onu götürecekmiş gibi. Edith o büyük yaldızlı rokoko salonda oturduğunu görür. Basların, baritonların, tenor ve sopranoların seslerinin o resimlerle süslü tabana yükseldiğini duyar gibi oldu. ''Kesinlikle hayır.'' dedi. ''Özür dilerim Fraulein, size karşı kabalık ettim.'' Kerim uzanıp biletleri aldı ve yırtmak için davrandı. ''Hayır!'' Kadının eli paha biçilmez biletlerin yırtılmasına bir an kala erkeğin eli üzerine indi. ''Bunu yapmamalısınız.'' Yüzü pesbembe kesilmişti ama işime yaramaz ki. Belki erkeğin yüzü aydınlandı. O halde bana operanızı göstereceksiniz değil mi?
Evet mi?
Operayı ona göstermek mi? Bu farklıydı kuşkusuz, bir randevu değildi. Öyle randevular yapan insanlar gibi değil, daha çok bir turist rehberi gibi. Ülke dışından gelen bir öğrenciye Avusturya başkentinin görkemlerinden birini gösteren bir Viyanalı nezaketi, bunda bir zarar olamazdı. Anlaştıkları gibi saat 7'yi çeyrek geçe opera önünde buluştular. Edit arabasıyla gelmiş, fazla bir zahmet çekmeden bir park yeri bulabilmişti. Zevk beklentisiyle kendinden geçmiş kalabalığın arasına katıldılar. 20 aşksız yaz yaşayan Edith Hardenberg cennete biraz yaklaşacaksa, bu 1990'daki o gece sahnenin birkaç adım önünde oturup kendini müziğe terk etmesiyle olacaktı. Birinci perdede Papageno önünde aryalarını söylerken elinin üzerinde kupkuru ve genç bir el hissetti. İçgüdüsü kendisini eline hemen çekmeye zorladı. İkinci perdede de aynı şey olunca bu kere hiçbir şey yapmadı ve müzikle birlikte başka bir insanın kanının sıcaklığının içine işlediğini hissetti. Opera sona erdiğinde Edith hala sarhoş gibiydi. Aksi halde onun kendisini karşıdaki kafe Landman'a götürmesine izin vermezdi. Şef garson Robert kendilerine bizzat bir masa gösterdi ve geç bir akşam yemeği yediler. Çıktıktan sonra Kerim kadını arabasına kadar götürdü. Edith sakinleşmişti, kendini toparlamaya başlamıştı. Kerim, bana gerçek Viyana'yı göstermenizi isterdim dedi. Sizin Viyana'nızı güzel müzeler ve konserler kenti Viyana'yı. Aksi halde Avusturya kültürünü asla anlayamayacağım.
Sen ne diyorsun Kerim?
Arabanın yanında duruyorlardı. Hayır, erkeği evine kadar götürmeyecekti ve onun kendisiyle gelmek için yapacağı bir ima aslında ne sefil bir insan olduğunu gösterecekti.
Seninle görüşmek istediğimi.
Neden?
Bana güzel olduğunu söylerse kafasına bir şey indireceğim diye düşündü Edith. Çünkü çok iyisin.
Ya.
Edith karanlıkta kıpkırmızı kesilmişti. Kerim başka bir şey söylemeden uzanıp yanağından öptü. Sonra uzaklaşıp gitti. Edith eve yalnız döndü. Edith Hardenberg o gece çok sıkıntılı rüyalar gördü, çok eskileri görüyordu. 1970'in uzun ve sıcak yazında daha 19 yaşında bir bakireyken kendisini seven Horst vardı. Horst bekaretini bozmuş, Edith'i kendisine aşık etmişti. Ve Horst bir kış günü tek bir söz söylemeden, tek bir not bırakmadan çekip gitmişti. Edith ilk önce onun başına bir kaza geldiğini sanmış ve bütün hastanelere telefon etmişti. Sonra gezgin satıcı olarak çalıştığı büronun kendisini çağırttığını ve telefon edeceğini düşünmüştü. Daha sonra yolculukları sırasında gittiği Graz'da bir kızla evlendiğini öğrenmişti. Edith bahara kadar ağlamıştı. Sonra ondan kalan eşyayı, birlikte olduklarını hatırlatan her şeyi toplayıp yakmıştı. Bir daha da erkek tanımamıştı. Erkekler insana ihanet ederler, insanı terk ederler demişti annesi ve haklıydı. Bir daha erkek olmayacak diye yemin etmişti Edith. Noel'den bir hafta önceki o gece sihirli flüt programını zayıf göğsüne dayayarak uyudu. Gözlerinin ve ağzının kenarlarındaki çizgiler silinmiş gibiydi. Uyurken gülümsüyordu. Bunda bir zarar yoktu ya.
26. ayrımın sonu. Sayfa 245.